Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı yeni dizi sohbetimizde sizlerle sanal dünyanın özellikleri ve bu ortamdan en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği hakkında konuşacağız.
Bu yüzden sizi sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet, tanıştırayım. www. Evet, internet. Bugün bu ünlü 3W ile daha fazla ve daha yakından tanışmak istiyoruz.
Siz de mi acaba Resul Bey?
Ne olmuş?
Sizden bu 3 tane W harfini internetle karıştırmanızı beklemezdim doğrusu. Sanırım önce ikisi arasındaki farkı anlatmam gerekiyor. Tabii ki selamdan sonra.
Tabii. Yani burada kastettiğim www'dan internete bir giriş yapmak amacıyla.
İşte onu daha ilerideki dakikalarda açıklamak isteriz. O zaman dinleyicilerimize önce selam verelim.
Değerli dinleyiciler, çok farklı bir programda sizlerle birlikteyiz. Umarız sizler için yararlı bir program olur, dizi bir programdır. Ve bu programda bakalım birinci bölümde emektaşımla birlikte neler hazırlayabilir sizler için.
Şimdi bugün sanal ortamda www ve interneti açıklamak istiyoruz dinleyicilerimize.
Bakalım.
Evet değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal'a hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan 2021 ve biz de sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bana göre tarihin ilan edilmesinin hiçbir şey değiştirmiyor. Zira tarih ne olursa olsun, sizler ne zaman isterseniz, nerede olursanız olun. Yeter ki www.parsday.com adresinden bize ulaşınız. Bu yeterli olacaktır.
Evet, isterseniz biraz geriye gidelim. İnternetin doğum gününe, yani yaklaşık 1960 yıllarına. İnternet, soğuk bir savaşın kızgın ateşin ortasında doğdu. Tam da Sovyetler ile Amerika'nın kendi üstünlüklerini diğerini ispatlamak istedikleri dönemde bir üniversite hocası, yani Joseph Karl Robnet Licklider, bilgisayarları birbirine bağlamak için bir ağ oluşturdu.
Doğru mu telaffuz ettiniz onu?
Sanırım.
Tamam. Tam yeni
bilmiyorum,
bilgisi.
Evet. Tamam. Karl Robnet 9 yıl sonra küçük bir haberleşme ağı dünyaya getirdi. Amerikalılar kendi teknolojilerin üstünlüğünü ispat etmek için bu ağı genişletmeye çalıştılar. Onlar ARPA firmasını tesis ettiler ve telekomünikasyon tesislerinin kullanarak farklı şehirler arasında bir bilgi ağı oluşturmayı başardılar.
ARPA mı? Buğdayın öbürü mü?
Hayır, harf yani başlıkları ARPA.
Evet, anladım.
Ben ARPA olarak
olsun diye söyledim.
Evet, sağ ol. Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, bizden ayrılmayın. Programımızın devamına geçiyoruz. Miladi 70'li yıllarda bu ağın Amerika sınırlarının dışına taşacak genişlemesiyle birlikte birçok yerel ağlarda oluşup birbirine bağlandı. Yıllar sonra ARPANET firmasının eksenliğinde birbirine bağlanan bu yerli ağlara internet denildi. İnternetin doğumundan 30 seneden sonra bu ağ öyle büyüdü ve genişledi ki artık ARPANET bu ağı kontrol etmek ve yönetme gücünü kaybetti. Bu yüzden feshedildiğini ilan etti ve internet bağımsız bir yapı olarak hayatına devam etti.
Yani iflas mı etti yoksa kendisini mi kapattı?
Vallahi ben de pek buraya kadar anlamadım. Biliyorsunuz.
Sanırım kendisini kapattı.
Hazırlanan bir program, biz de merakla takip ediyoruz. Evet. Bakalım neler hazırlamış bizim yapımcımız.
Şimdi web veya işte o 3 tane W harfinin internetten sonra ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Aslında internet bir kap düşünün ve web ise içindeki sudur. Aslında web hikayesi kağıt üzerindeki bilgiler yerine dijital bilgi düşüncesinden başladı. Fakat webin çalışmaya başlamasına kadar uzun bir yol vardı tabii ki. İngilizce'de web demek örümcek ağı demektir. Görünüşe göre web olarak tanıdığımız şeyin bu anlam ile yakından uzaktan bir bağlantısı yoktur. Fakat acele etmeyin, zira pek de sanıldığı gibi alakasız değildir.
Ben web'in anlamını şu an öğrendim. Sabahtan akşama
web biliyor muydun? Ben de
örümcek
hayır.
Ağ olduğunu.
Şimdi öğrendim.
Evet, web'i düşünmek için zihnimizde beraber birkaç adım atmamız gerekiyor. Birinci adımda sade bir örümcek ağ düşünün. Şimdi ağ takılan böcekler yerine bazı dijital bilgiler içeren sayfalar düşünün. Gerçi parantez açıyorum, yani ağ dendiği zaman sanki muhataplar çekinecek o örümceğe gibi geldi.
Aslında çekiliyor.
Zaten devamında çekiliyor
ve yapışıyor. Bir
şu an dijital bilgilerden bahsediyor ama evet, muhatapları da çekiyor devamında.
Tabii ki.
Bir sonraki adımda bu örümcek ağının yer küresi kadar büyüklükte düşünün. Şimdi gözlerinizde canlandırdığınız görüntü işte ünlü 3 harftir. World yani dünya, wide yani geniş ve web de örümcek ağ. Ne güzel değil mi?
Güzel bir benzetme aslında.
Hep bunu düşünürdüm. WWW ne demek oluyor ama bugün öğrenmiş olduk. Diğer muhataplarla birlikte, gerçi onların birçoğu belki daha önceden biliyordu.
Olabilir,
ama bilmeyenlere duyuralım. Bunların bir arada olmasına dünya çapında geniş ağ denilir.
Peki şimdi web'in kuşaklarına geçelim. Anlatılanlara göre web'in 3 tane kuşağı var. Birinci web kuşağı her sayfanın içeriği, sahibi veya sahipleri tarafından oluşturuluyor ve muhataplar sadece içerikteki bilgileri alabiliyor. Web'in bu kuşağına muhatap ve içerik üretenler arasında hiçbir iletişim yoktur.
Ne güzel.
İkisi birbirinden bağımsızdır tamamen.
Anlatıyorsunuz. Ben dikkatlice dinliyorum. Şu an bir dinleyiciyim. Pür dikkat dinliyorum sizi.
Sağ olun. Ben de biraz üstüne basa basa sindire anlatmak istiyorum. İkinci kuşakta muhatap da biraz içerik üretebiliyor. Burada sadece bilgi alışverişi yapılmıyor. Kişiler arasında teamül de yapılıyor. Günümüzde geniş çapta boy gösteren sosyal ağların birçoğu webin bu kuşağın örnekleridir. Her iki taraf birbiriyle iletişimdedir. Evet, evet. Bu kuşakta arama motorları, bilgileri, onlar için seçilen isimlere göre ve içeriğini hiç dikkat etmeden muhataba sunar. Başka bir ifadeyle aslında arama motorları akıllı değillerdir ve kullanıcıların istediği anahtar kelimeyle sunulan içeriğin alaka düzeyini anlamıyorlar. Muhakkak ki sizin de başınıza gelmiştir, eminim. Bir isim arıyorsunuz fakat sunulanların içeriği sizin aradığınızla yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur.
Yıllardır çalışıyoruz ama ben bu harflerin anlamını yeni yeni öğrendikçe daha sıcak geliyor bana.
Olaya neyi benziyor?
Bazı terimler bana çok uzak, soğuk geliyordu. WWW neden var?
Niye
yani
var? Hep, evet.
Yani ama hiçbir zaman da araştırmamıştım.
Bu biraz da şeye benziyor. Araba kullanmak gibi. Siz arabayı kullanıyorsunuz ama motorunun evet. nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Olay bu.
İşte bu konu weblerin üçüncü kuşağını oluşturuyor. Arama motorları da akıllı olmalı ve aramalar ise daha fazla bileşenler üzerine şekillenmeli. Buna ilaveten kullanıcılar da ulaşabildikleri bilgiler arasına mantıklı bir bağlantı kurabilirler. Mesela takvim günleri arasında ve makbuzların son ödeme günleri arasında bir bağlantı kurabilirler. Böylece kendi ödemelerini de zamanında yapabilirler. Şu anda görüntü tabanlı arama olasılığı 3. nesil web siteleri alanına giriliyor olarak düşünülebilir.
Peki neden internet ortamına sanal ortamı diyoruz biliyor musunuz?
Bakalım.
Açıklayayım mı ben
siz
size?
Siz buyurun.
Bizim için gerçek anlaşılabilir dış gerçeğe göre var olandır. Sanal ise düşünce ve zihnimizi söz konusu gerçeği yönlendiren seçtiğimiz zihinsel bir sözleşme ile bizi hakikate götürendir. Biraz daha açayım mı?
Yani özetlersek bana göre sanal gerçeğin temsilcisi oluyor değil
aynen,
mi? Bunu
aynen,
demek istiyorsunuz.
Evet, evet.
Tamam buyurun yani müdahale ettim.
Fakat burada temsilcinin önemli özelliklerinden birisi her şeyin kendisi yerine onun etkileriyle karşılaşmamızdır. Tam da bu yüzden internete sanal ortam diyoruz. İnternet ortamında çevremizdeki olaylarla karşılaşmıyoruz. Başkaları tarafından yapılanlar veya etkileriyle haşır neşir oluyoruz.
Bir isterseniz ben bir örnek vereyim bu konuda.
Tabii.
Yani belki katılır belki katılmazsınız ama aklıma gelen şey bir köpeği düşünün. Çeşitli sanal ortamlarda kendisi için birçok sayfa açmış. Her sayfanın farklı isimleri var ve içine istediği her şeyi yazabilir. Birinde kendini sanatçı, diğerinde sporcu, doktor veya herhangi başka biri olarak tanıtabilir. Üstelik birçokları da söylediklerine inanabilir veya hatta onun sahip oldukları şeyleri bile kıskanabilirler.
Tabii ki ilginç olansa eğer bir gün bu köpek kalkıp da gösterişten yorulur ve köpek olduğu gerçeğini herkese açıklarsa belki hiç kimse buna inanmayacaktır. Tabii ki bu örnekte bir sorun da vardır ve o da sanalın mutlaka doğruya ve gerçeğe karşı olmamasıdır. Ama böyle bir özelliği de olabiliyor.
İlginç
dediğiniz
bir
gibi.
Örnek
yani
oldu, değil mi?
Bir köpeğin gerçek sanal ortamı nasıl kullanacağını düşünmeyelim de gerçek dışı bir görüntü kendisinden sunuyor o ortamda.
Evet, tabii.
Olay bu.
Hepimiz hayatımız boyunca yaşamımızı daha iyi bir duruma getirmek ve kendimizi tatmin etmek için karşılaştığımız konuları en iyi şekilde çözmeye çalıştığımız fakat bazen de başarısız kaldığımız oluyor. Gerçek yaşamın sorunlarını çözmekten umutsuz olanlar sanal dünyaya dalarak gerçek sorunlarını çözme başarısızlığından kaçmaya çalışıyorlar. Onlar gerçek hayatta ulaşamadıkları gerçekleri sanal dünyada arıyorlar ve kendi başarısızlıklarını sanal dünyadaki başarılarıyla telafi etmeye çalışıyorlar.
Bu duygu bazılarında zayıftır fakat bazıları da bu sorunu hastalık derecede çok ciddi oranda yaşıyorlar. Bu hastalık hikikomoridir.
Hikikomori mi?
Evet.
Yanlış söylemiyorsam uzak doğu
tabii.
Asya isimlerine
tabii,
benziyor.
Tabii Japon adıdır. Zira ilk kez Japonya'da dikkate alındı. Bu hastalar gerçek dünya ile tüm bağlarını kesiyorlar ve sadece sanal dünyada yaşıyorlar.
Hiçbir zaman unutmayalım. Sanal dünya günümüz yaşamın vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olsa da hiçbir zaman sanal ve gerçek yaşam arasındaki sınırları unutmayalım. Hatırlar mısınız? Geçen programda
Pinokyo'yu örnek vermiştik bu konuda.
Arkadaşımız örnek vermişti. Ben yoktum.
Evet.
Ama Pinokyo'yu herkes biliyor değil
evet,
mi?
Evet, tabii ki. Zaten programımızı onun hikayesiyle, onun hayal dünyasındaki oyuncak dünyasına gittiğini anlatmıştık.
Evet, ona göre sanal ve gerçek arasındaki sınır bizi Pinokyo'ya dönüştürendir. Pinokyo ile aynı kaderi paylaşmamak için kendinizi test edin ve gerçek isteklerinizi sanal dünyada ne kadar aradığınıza bakınız.
Değerli dinleyiciler, tekrar sizlerle buluşmak umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.